Ayrım 6.
İşte az önce yazdığım mısralar. Altın yeleli, rüzgar gibi hızlı, ayakları bronz nallı iki atını savaş arabasına koşmuş. Üzerinde ışık saçan bir tunik, elindeki kırbacı şaklatınca yer ile gök arasında uçmaları için atları dört nala kaldırır. Benim iki atım bu sözlere layıktır. Günlerden beri onları birlikte yapacağım savaşa hazırladım. Ne yazık ki gidiyorsunuz. Bir süre önce çok ilginç bir tarif öğrendim. Arpa ekmeğini, çekirdeklerini kendi ellerimle ayıkladığım hurmaların suyuna karıştırıp mayaladıktan sonra sindirimi çok kolay bir bira elde ettim. Size onu tattırmak isterdim. Bu eski bir Mısır tarifidir Homeros. Bir Yunan şairi tarafından hazırlanınca o güne dek görülmemiş bir tadı olur. Döndüğümde bu birayı birlikte içeriz. Yaşlandıkça geçimsiz, hırçın bir adam olmama rağmen tek başım içmekten nefret ederim. Hele bu zevki paylaşması için çok önemli bir kişiyi davet etmişsem. Nezaketiniz teklifimi kabul etmek için sizi bir an önce dönmeye zorlayacak Majesti. Benim de niyetim bu. Ayrıca İlyada'nızı da okumak için can atıyorum. İlyada'yı bitirebilmem için daha uzun zaman gerekecek. Ben de zamanı yanıltmak için yavaştan yaşlanıyorum. Siz Majesti, zamanı yumruğunuzun içinde sıkı sıkı tutunuz. Yakında görüşürüz Homeros. Ramses en iyi iki atının çektiği savaş arabasına bindi. Atlardan birinin adı Teb'deki Zafer, ötekinin ise Tanrıça Mut Hoşnut durdu. İkisi de bir maceraya atılmak, uçsuz bucaksız mesafeleri kat etmek için yerlerinde duramıyordu. Kral, gece bekçisi adını taktığı köpeğini Nefertari'ye bırakmıştı. Katil adını taktığı Nubyeli İri Arslan ise savaş arabasının sağında duruyordu. Olağanüstü gücü ve güzelliği ile bu yırtıcı hayvanda savaş yeteneğini kanıtlamak isteği duyuyordu. Firavun sağ kolunu kaldırdı. Araba sarsıldı, tekerlekler dönmeye başladı. Aslan adımlarını hükümdarın atlarının ayaklarına uydurdu ve binlerce piyade eri savaş arabalarının arasında Ramses'i izledi. 13. Haziran ayının geçmiş yıllara oranla çok daha sıcak olmasına rağmen Mısır ordusunun savaşa değil de kırlarda gezmeye çıkmış gibi bir hali vardı. Delta'nın kuzeydoğusuna doğru yaptıkları yolculuk büyülü bir anı gibiydi. Mısır toprakları üzerindeki tehdidi unutmuş görünen köylüler oraklarıyla ekinleri biçiyorlardı. Deniz yönünden gelen hafif bir rüzgar başakları titretiyor, tarlaların yeşilini ve altın sarısını parlatıyordu. Kralın emirleri doğrultusunda sıkı bir yürüyüş disiplini içinde ilerleyen piyadeler, tarlaların üzerinde uçan balıkçıl kuşlarını, pelikanları, pembe flamingoları seyrederek oyalanıyorlardı. Ordu mola verdiği köylerde çok iyi karşılanıyordu. Disipline tam uyarak sebze ve taze meyveler yiyor, suyun içine biraz şarap koyuyor ama silme dolu bardaklarda tatlı biraları içmeyi hiç ihmal etmiyorlardı. Bu halleriyle teçhizatın altında ezilen, aç ve susuz asker görüntüsünden o kadar uzaktılar ki. Ramses, her biri beşer bin askerden oluşan dört tümene komuta ediyordu. Her tümen Tanrı Ra, Amon, Set veya Ptah'tan biri tarafından korunuyordu. Bu 20.000 piyadenin yanı sıra bir kısmı Mısır'da bırakılan yedek erlerle seçkin askerlerden oluşan savaş arabaları birlikleri de orduya dahildi. Ordunun hareket kabiliyetini artırmak için kral, her tümeni bir subayın komutasındaki 200 kişiden oluşan bölüklere ayırmıştı. Savaş birliklerinin komutanları, ordu katipleri ve levazım başkanı, kendiliklerinden hiçbir girişimde bulunmuyor, bir zorlukla karşılaştıkları zaman Ramses'e danışıyorlardı. Bereket versin ki üst rütbeli subayların saygı duydukları aşağının kararlı ve kesin müdahaleleri Ramses'in bu yükünü azaltıyordu. Sitao'ya gelince, kuzeyin tekin olmayan topraklarında yol alan biri için gerekli gördüğü bütün malzemeleri yanında getirebilmek için bir yük arabasına ihtiyacı olmuştu. Bu arabada 5 bronz ustura, krem ve merhem kavanozları, bir biley taşı, tahta tarak, içinde soğuk suyun saklandığı birçok matara, bir havan, küçük bir balta, sandaletler, hasırlar, bir manto, peştemallar, tunikler, bastonlar, içlerinde kurşun oksit, sift, kırmızı toprak, şap bulunan onlarca kap, bal küpleri, kimyon, şalgam, kene otu ve kedi otu dolu keseler vardı. İkinci bir arabada da sefere katılan tek kadın olan Stio'nun karısı Lotus'un gözetimi altında ilaçlar, sıvı ilaçlar, tedavi malzemeleri vardı. Lotus'un yılanları bir silah gibi kullandığını herkes bildiği için ince, uzun, narin vücutlu bu Nubyeli güzele kimse yanaşamıyordu. Stio boynuna miyazma hastalığının önlemesi ve dişlerini koruması için 5 sarımsak dişinden oluşan bir kolye takmıştı. Bu bitkinin yararlarını bildikleri için birçok asker de onu taklit etmişti. Bir söylenceye göre onu ortadan kaldırmaya karar veren Tanrı Set'in şerrinden kurtulmak için annesiyle Delta bataklığına saklanan genç Horus'un dişleri bu bitki sayesinde kurtulmuştu. Ramses ilk mola verilir verilmez Aşağı ve Sito ile birlikte çadırına çekilmişti. Seramana bana ihanet etmek niyetindeymiş diye açıklamada bulundu. Ayşe, şaşılacak şey diye düşüncesini açıkladı. İnsanları iyi tanıdığımı sanırdım. Onun sana çok sadık olduğunu düşünüyordum. Ameni onun aleyhinde kesin kanıtlar elde etmiş. Steve, çok garip diye kanısını açıkladı. Ramses, sen Seramana'yı pek sevmezdin diye anımsattı. Her ne kadar birbirimizle fazla anlaşamazsak da benim gözümde dürüstlüğünü kanıtladı. Bu korsan sözüne güvenilebilecek onurlu bir insandır. Ve o sana sadık kalmaya söz verdi. Kanıtları unutuyor musun? Ameni yanılmış olacak. O pek yanılmaz. Ameni bile yanılgıya düşebilir. Şundan emin ol ki Seramana sana ihanet etmedi. Bence seni zayıf düşürmek için onu ortadan kaldırmak istediler. Sen ne diyorsun Aşa? Steon'un varsayımı bana doğru gibi geliyor. Kral, prensliklerdeki düzeni yeniden sağlayıp Hititleri bizden aman diler duruma düşürdükten sonra bu sorunu aydınlatacağız. Ya Seramana bir haindir ya da birisi sahte kanıtlar hazırlamıştır. Her iki durumda da tüm gerçeği öğrenmek istiyorum. Steu, her ne olursa olsun benim açımdan sonuç aynı diye inancını belirtti. İnsanların yaşadığı her yerde yalan gelişip büyür. Ramses, benim görevim de yalanla mücadele etmek ve onu yenmek dedi. İşte bu nedenle senin yerinde olmak istemezdim. Oysa yılanlar insanlar gibi haince arkadan vurmazlar. Aşa, yeter ki bir yılandan kaçmaya kalkışma diye Steon'un düşüncesini düzeltti. Bu durumda sana verdikleri cezayı hak ettin demektir. Ramses iki arkadaşının kafasını meşgul eden korkunç kuşkuyu sezinliyordu. Ya Ameni bizzat bu kanıtları uydurmuşsa? Ramses devletin bütün bürokrasisini emanet ettiği Ameni'nin ona ihanet etmeyeceğini kesinlikle biliyordu. Aşağı olsun, Sio olsun Ameni'yi doğruca suçlamaya cesaret edemiyorlardı. Ama Ramses'in onların şüphelerine kulaklarını tıkamaya hakkı yoktu. Neden Ameni böyle davrandı diye sordu. Stio ile aşağı bakıştılar ve ses çıkarmadılar. Ramses, şayet Seramana, sekreterim hakkında endişe verici bir takım ipuçları bulsaydı diye konuşmasını sürdürdü. Beni bunlardan haberdar ederdi. Ayşe, Ameni onu engellemek için tutuklamış olmasın. Stio imkansız bir şey dedi. Boşuna kafa yoruyoruz. Pir Ramses'e döndüğümüz zaman düşünürüz. Ayşe, bilgeliğin yolu budur diyerek onu destekledi. Stio, bu rüzgarı sevmedim dedi. Bu normal bir yaz rüzgarı değil. Hastalıkları ve yıkımı getirecek bir kışın habercisi sanki. Dikkat et Ramses. Sağlığa zararlı bu esinti hayra alamet değil. Hızlı davranmamız bizim başarı güvencemizdir. Hiçbir rüzgar ilerlememizi yavaşlatamayacak. Mısır'ın kuzeydoğu sınırında yer alan kral surlarını oluşturan kaleler kendi aralarında görsel işaretlerle haberleşiyor ve düzenli olarak saraya rapor veriyorlardı. Barış zamanında görevleri göçleri kontrol altında bulundurmaktı. Genel alarm verildiği andan itibaren okçular ve gözcüler hiç aksatmadan ufku gözlüyorlardı. Bu büyük sur, deltadaki hayvanları çalmak isteyen bedevileri engellemek ve istila girişimlerine haber vermek için 1. Sesostris tarafından yüzyıllar önce yapılmıştı. Bu sınırı geçen herkes Firavun'un oğlu olur. Yasa hükmündeki bu cümle her kaledeki dikili taşın üzerine kazılmıştı. Özenle bakılan bu kaleler iyi silahlanmış ve iyi maaşa bağlanmış askerlerden oluşan garnizonlarla güçlendirilmişti. Askerlerle birlikte kalan gümrükçüler Mısır'a mal getirmek isteyen tüccarlara gerekli vergi ödetiyorlardı. Çağlar boyu daha da güçlendirilmiş kral surları Mısır halkının güvenliğini sağlıyordu. Değerini ortaya koymuş olan bu savunma sistemi sayesinde ne ani bir baskından ne de Delta'nın verimli topraklarının cazibesine kapılan barbarların sel gibi gelmesinden korkuluyordu. Ramses'in ordusu serin kanlılık içinde ilerliyordu. Kıdemli askerlerin bir kısmı Firavun'un sadece askeri gücünü sergilemek için yaptığı basit bir denetleme turuna çıktıklarına inanmaya başlamışlardı. İlk kalenin mazgallarında atışa hazır okçuları görünce iyimserlikleri biraz azaldı. Ancak kalenin büyük, çift kanatlı kapısı Ramses'in girmesi için açıldı. Kralın arabası kumlu büyük avlunun ortasında durunca bir hizmetçinin tuttuğu şemsiyle güneşten korunan göbekli bir adam hükümdara doğru koştu. Şükürler olsun majeste, burada bulunmanız tanrıların bir lütfudur. Aşağı Ramses'e kral surlarının genel valisi hakkında ayrıntılı bir rapor vermişti. Memphis Üniversitesi'nde katiplik öğrenimi görmüş bu adam geniş arazilere sahipti. 4 çocuk babasıydı, midesine oldukça düşkündü ve askeri yaşamdan nefret ediyordu. Sıkıcı bulduğu bu görevi bırakarak göz diktiği Pir Ramses'te önemli bir görev almak veya ordunun levazım hizmetlerinin sorumluluğunu yüklenmek için sabırsızlanıyordu. Kral surları genel valisi hiç silah kullanmadığı gibi şiddetten de korkuyordu. Ama hesapları kusursuzlu ve iyi yemekler olan düşkünlüğü sayesinde kale garnizonlarındakiler mükemmel bir biçimde besleniyordu. Kral arabasından indi, atlarını okşadı. Onlar da Ramses'e dost gözlerle baktılar. Bir şölen hazırlattım majeste. Burada hiç eksiğiniz olmayacak. Burası sarayınız kadar rahat olmasa da umarım beğenir ve dinlenirsiniz. Dinlenmek niyetinde değilim. Görevim isyanları bastırmak. Elbette majeste, elbette. Birkaç günlük bir iş bu. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Kenan ülkesindeki müstahkem mevkilerimizden gelen raporlar korkulacak bir şey olmadığını gösteriyor. Baş kaldıranlar birlik oluşturmaktan aciz dağınık kalabalıklar. Mevzilerimize saldırı oldu mu? Hiçbir biçimde olmadı majeste. İşte bu sabah gelen posta güvercininin getirdiği mesaj. Ramses belgeyi okudu. Kenan ülkesini yola getirmek gerçekten çok kolay görünüyordu. Hükümdar, atlarıma çok iyi bakılsın dedi. Genel vali, atlarınız buradaki yerlerinden ve yemlerinden çok memnun kalacaklar dedi. Harita odası nerede? Sizi oraya götüreyim majeste. Krala bir saniye dahi kaybettirmemek için koşan vali, bu gidişle kilolarını kaybedecekti. Şemsiye taşıyıcısı valiye yetişmekte güçlük çekiyordu. Ramses, Aşa, Seo ve generalleri çağırdı. Hükümdar masa üzerine yayılmış harita üzerinde izleyecekleri yolu göstererek, yarın sabah yola çıkacağız ve sıkı bir yürüyüşle kuzeye doğru ilerleyeceğiz. Kudüs'ün batısına geçip kıyı boyunca yolumuza devam edeceğiz. İlk kalemizle bağlantı kuracağız ve Kenan ülkesindeki isyanları bastıracağız. Sonra da saldırıya geçmeden önce Megiddo'da kalacağız dedi. Generaller onayladılar. Aşa sessiz kaldı. Seo salondan çıktı, göğe baktı ve Ramses'in yanına geldi. Ramses, ne oldu diye sordu. Bu rüzgarı sevmiyorum, çok aldatıcıdır. 14. Ordunun yürüyüşü canlı ve neşeliydi. Disiplin biraz gevşemişti. Firavuna boyun eğmiş ve vergiye bağlanmış Kenan ülkesine girdiklerinde Mısır ordusu, kendisini yabancı bir ülkede serüvene atılmış saymıyor, en ufak tehlikenin varlığına inanmıyordu. Ramses, yöresel bir olayı fazla ciddiye almamış mıydı? Bölgedeki Mısır kuvvetleri öylesine etkindi ki baş kaldıranlar silahlarını teslim etmek ve kraldan bağışlanmalarını dilemek için acele edeceklerdi. Bereket versin bir sefer daha hiç ölü ve ağır yaralı vermeden sona erecekti. Kıyı boyunca ilerleyen askerler sürülerin göçünü gözetlemekle görevli üç kişinin bulunduğu küçük bir tabyanın yerle bir edildiğini görmüş ama hiçbiri bu durumdan bir endişe duymamıştı. Steu karamsar tavrını muhafaza ediyordu. Güneşe rağmen başı açık olarak arabasını tek başına sürüyor, arabasının yakınında yürüme şansına sahip olan piyade erlerinin gözlerini alamadığı güzel Nubyeli Lotus'la tek bir kelime bile konuşmuyordu. Deniz yönünden esen rüzgar sıcaklığı hafifletiyor, yol ayakları yormuyordu. Sakalar askerlere sık sık can kurtarıcı suyu dağıtıyordu. Sağlam bir vücut yapısını ve uzun yol kat etmeye dayanacak bir bünyeyi gerektirmesine rağmen askerin durumu, kendi meslekleri dışındaki herkesi küçümseyen katiplerin öne sürdüğü cehenneme hiç benzemiyordu. Ramses'in aslanı efendisinin sağından gidiyordu. Aslanın pençelerinin açabileceği yaraların korkusuyla kimse yırtıcı hayvanın yanına sokulamıyordu. Ama herkes onun orada bulunuşuna seviniyordu. Askerler aslanın doğaüstü bir güce sahip olduğuna ve bu gücü ancak Ramses'in yönetebileceğine inanıyorlardı. Seramana'nın yokluğunda bu aslan Ramses'in en iyi koruyucusuydu. Uzaktan Kenan ülkesinin ilk kalesi göründü. Görkemli yapı, tuğladan örülmüş 6 metre yüksekliğindeki duvarları, güçlendirilmiş kale siperleri, gözetleme kuleleri ve mazgallarıyla çok etkileyiciydi. Ramses aşağıya garnizonun komutanı kim diye sordu. Arihalı deneyimli bir komutan. Öğrenimini Mısır'da görmüş, orada askeri eğitimini yapmış. Filistin'de birçok görev aldıktan sonra buraya tayin edilmiş. Daha önce onu gördüm, güvenilir ve ciddi bir adam. Kenan ülkesindeki isyanlar hakkındaki haberler ondan geliyordu değil mi? Evet majeste, bu kale bölgeden gelen bütün haberlerin toplandığı başlıca stratejik noktalardan biridir. Bu komutan Kenan ülkesine iyi bir vali olamaz mı? Benim de kesin inancım budur. Gelecekte bu tür sorunların çıkmaması için önceden tedbir almalıyız. Bu eyalet daha iyi yönetilmeli. Mısır yönetimine baş kaldırmalarının nedenlerini ortadan kaldırmak bize düşüyor. Aşa, bunun bir tek yolu var dedi. Hitit etkisini ortadan kaldırmak. Benim de niyetim bu. Bir öncü er kale kapısına doğru atını sürdü. Surların üzerinde duran bir okçu ona dostça selam verdi. Öncü er geri döndü. Öncü birlik komutanı askerlerine yürüyüş komutunu verdi. Yorgun olan askerler yemek, içmek ve uyumaktan başka bir şey düşünmüyordu. Bir ok yağmuru onları oldukları yere mıhladı. 10 kadar okçu birdenbire kale duvarları üstünde ortaya çıkmış ve savunmasız durumdaki hedeflerin üzerine hızlı ve düzenli hareketlerle ok yağdırmaya başlamışlardı. Başına, göğsüne ya da karnına ok isabet eden Mısırlı piyadeler, ölü ya da yaralı olarak birbiri üzerine düştüler. Öncü birliğin komutanı gururu kırıldığı için hemen tepkide bulundu. Sağ kalan erleriyle kaleyi ele geçirmek istedi. Kaleden atılan isabetli oklar onlara en ufak bir şans tanımadı. Boğazına ok saplanan komutan surların dibine yığıldı. Birkaç dakika içinde kıdemli ve deneyimli askerlerin hepsi öldü. 100 kadar piyade ellerinde mızraklarıyla ölen arkadaşlarının öcünü almak için hazırlanırken Ramses araya girdi. "Çekilin!" Rütbeli askerlerden birisi "Majeste!" diye yalvardı. "Şu hainlerin canını okuyalım. Düzensiz biçimde saldıracak olursanız toptan ölürsünüz. Çekilin!" Askerler emri yerine getirdiler. Bir ok yağmuru panik içindeki yüksek subayların çevresini sardığı kralın 2 metre önüne düştü. "Askerlerimiz ok menzilinin dışında durarak kaleyi kuşatsınlar. Ön hatta okçular, ikinci sırada piyadeler ve onların arkasında da savaş arabaları bulunacak." Kralın soğukkanlılığı yüreklere su serpti. Eğitim sırasında öğrendikleri yönergeleri hatırlayan birlikler düzen içinde mevzilerine yerleşti. Stow, "Yaralıların alınıp tedavilerinin yapılması gerekir," dedi. "Olanaksız. Düşman okçuları kurtarmaya gidenleri öldürürler." Bu rüzgar gerçekten de bir felaket habercisiymiş. Aşa, "Anlamıyorum," diye üzüntüsünü belirtti. "Hiçbir ajanım bana asilerin bu kaleyi ele geçirdiklerini bildirmedi." Stow, "Hileye başvurmuşlardır herhalde," diye düşüncesini açıkladı. "Haklı bile olsan kale komutanı bu durumlar için önceden hazırlanmış alarm mesajlarını getirecek olan birçok posta güvercinini gönderebilirdi." Ramses, "Gerçek basit ve korkunçtur," diye tartışmayı sonuca bağladı. "Kale komutanı öldürüldü, garnizon yok edildi ve baş kaldıranlar bize yalan haberler gönderdiler. Şayet tümenlerimizi Kenan ülkesindeki kalelere ayrı ayrı göndermiş olsaydık, çok ağır kayıplara uğrardık. Baş kaldırının genişliği çok büyük. Böyle bir darbeyi ancak Hitit komandoları düzenleyebilir." Stow, "Komandoların hala bölgede bulunduklarına inanıyor musun?" diye sordu. "Acil durum. Vakit kaybetmeden mevzilenmemizi gerektiriyor." Aşa, "Bu kaleyi ele geçirenler bize uzun süre dayanamazlar," dedi. "Onlara teslim olmalarını teklif et. Şayet aralarında Hititler varsa onları konuştururuz." Ramses, "Bir müfrezenin başına geç ve onlara bunu sen teklif et." Stow, "Ben de onunla gidiyorum," dedi. "Bırak da diplomat niteliklerini gösterme fırsatı bulsun. Hiç olmazsa bize yaralıları getirsin. Sen ilaçları hazırla ve hasta bakıcıları topla." Hiç kimse Ramses'in emirlerini tartışmadı. Stow bile Ramses'e karşı çıkmaya hazır olduğu halde firavunun otoritesi önünde boyun eğdi. Aşağının komutasında 5 savaş aracı kaleye doğru harekete geçti. Genç diplomatın yanında arabayı süren er ucunda beyaz bir bayrak olan bir mızrak taşıyordu. Mısırlıların görüşme isteğinde oldukları böylece anlaşılıyordu. Arabalar durmaya bile zaman bulamadı. Kenanlı okçular menzile giren arabalara şiddetli ok yağdırmaya başladılar. 2 ok araba sürücüsünün boynuna saplandı. 3. ok Aşağı'nın sol kolunu kanlı bir iz bırakarak yaraladı. Aşağı, "Geriye dön!" diye haykırdı. "Seo kıpırdama," dedi. "Yoksa bağlı sargı yerine oturmayacak." Aşağı, "Canı yanan sen değilsin," diye karşı çıktı. "Bu kadar çıtkırıldın mısın?" "Yaralanmayı hiç meraklı değilim. Üstelik doktor olarak Lotus'u tercih ederdim. Umutsuz durumlarda ben müdahale ederim. En iyi balımı kullandığıma göre iyileşmen gerekir. Yaran mikrop kapmadan çabuk kapanacak." "Ne vahşi adamlar. Savunmalarına bakmaya fırsatım bile olmadı." Ramses'ten ayaklananları affetmesini beklemek yararsız. Diplomasinin çetrefilli yollarında yanılmış biri olsan da sonuçta Ramses'in arkadaşısın. Ve Ramses bir arkadaşını öldürmek isteyenlere tahammül edemez. Aşağı acıdan yüzünü buruşturdu. "Stow, işte saldırıya katılmamak için iyi bir bahanen oldu," diyerek aşağıyı alaya aldı. "Okun tam isabetle saplanmasını mı tercih ederdin? Bırak şu saçmalıkları da dinlenmene bak. Bir Hititle elimize düşecek olursa senin çevirmenliğine ihtiyacımız olacak." Stow, sahra hastanesi olarak kullanılan ilk hastası aşağı olan büyük çadırdan çıktı. Yılan oynatıcısı kötü haberleri vermek için Ramses'e doğru koştu. Ramses yanına aslanını alıp kalenin çevresinde bir tur attı. Bakışlarını ovaya hakim olan bu dev kütleden ayırmadı. Bir zamanlar barış ve güvenliğin simgesi olan bu yapı, şimdi yok edilmesi gereken bir düşmana dönüşmüştü. Surların tepesindeki Kenanlı gözetleyiciler firavuna bakıyorlardı. Kenanlılardan ne bir bağırış ne bir küfür geldi. Tek bir umutları vardı. Mısır ordusunun kaleyi kuşatmaktan vazgeçip birkaç gruba ayrılması ve bir stratejiye karar vermeden önce Kenan ülkesini denetlemesi. Bu durumda Hititli savaş eğitimcilerinin öngördüğü pusular Ramses'in ordusunu geri çekilmeye zorlayacaktı. Sito, düşmanın Mısır ordusunu zayıflatmayı planladığını düşünüyordu. Çok sayıda askerin ölümüne neden olacak bir saldırıya kalkışmadan önce, genel durum üzerinde bir düşünce birliğine varmanın daha iyi olacağı kanısındaydı. Generaller de aynı kuşkuları taşıyordu. Aralarında görüştükten sonra hükümdarı, kuşatma altındaki kalenin başına bir birlik bıraktıktan sonra, ordunun geri kalan kısmıyla kuzeye doğru yürüyüşe geçilmesinin ve isyanın boyutlarının tam olarak saptanmasının daha uygun olacağını teklif etmeye karar verdiler. Ramses öylesine düşünceye dalmıştı ki, ancak yanında hareketsiz ve vakur duran aslanının yelesini okşadıktan sonra ona sokulmaya cesaret edebildiler. Kral ve yırtıcı hayvan mükemmel bir uyum içinde yaşıyorlardı. Bu birliktelikten yayılan gücü hiç kimse bozamıyordu. Seti'nin komutası altında Suriye'de savaşa katılmış en yaşlı general hükümdarı öfkelendirme riskini göze aldı. Majeste, sizinle konuşabilir miyim? Sizi dinliyorum. Arkadaşlarımla birlikte uzun uzun tartıştık. İsyanın yoğunluğunu kestirmek gerektiği kanısına vardık. Bize gelen hileli haberler nedeniyle şu anda görüşümüz çok bulanık. Görüşlerinizi aydınlatmak için ne teklif ediyorsunuz? Bu kaleye saldırmamak ve bütün Kenan arazisine savaş düzeninde dağılmak. Gerçek durumu öğrendikten sonra daha bilinçli olarak vururuz. İlginç bir görüş. Yaşlı generalin yüreğine su serpildi. Böylece Ramses'in ılımlı ve mantıklı düşünceye itibar ettiği anlaşılmıştı. Direktiflerinizi almak için savaş konseyini toplamam gerekir mi Majeste? Kral, gereksiz diye karşılık verdi. Çünkü bu direktifler birkaç sözcükle özetlenebilir. Derhal bu kaleye saldırıyoruz. 15. Ramses sadece kendisinin germeyi başardığı akasya ağacından yapılmış yaya bir ok yerleştirdi. Bu yayın ipi bir boğa siniri kirişinden yapılmıştı ve gerilmesi Tanrı Set'e yaraşır bir güç gerektiriyordu. Kenanlı gözcüler Mısır kralının 300 metre uzaktan kaleye ok atmaya kalkıştığını gördükleri zaman gülümsediler. Bu olsa olsa orduyu cesaretlendirmek için yapılan sembolik bir hareketti. Ucunda bronz kaplanmış sert ağaç bulunan ve kuyruğu kertik yapılmış kamış ok, pırıl pırıl gökte bir kavis çizdi ve ilk gözcünün kalbine saplandı. Şaşıran asker göğsünden fışkıran kana baktı ve başı önde boşluğa yuvarlandı. İkinci gözcü alnının ortasında çok sert bir çarpma hissetti. Sendeledi ve arkadaşının gittiği yolu izledi. Korkudan çılgına dönen üçüncüsü yardım isteyecek zaman buldu ama arkasını dönerken sırtına saplanan okun etkisiyle kalenin avlusuna yuvarlandı. Bu arada bir Mısır okçu tümeni kale duvarına yaklaşmıştı bile. Kenanlı okçular mazgallar boyunca savaş düzenine girmeye çalıştılar. Ama karşılarındaki Mısırlılar daha kalabalık oldukları ve isabetli atışlar yaptıkları için yarısı ilk yaylım atışta öldü. Ölenlerin yerini alanlar da aynı akıbete uğradılar. Düşman okçularının sayısı kaleyi savunmak için yetmeyecek kadar azalınca Ramses, istihkam erlerine merdivenleriyle yanaşmalarını emretti. Ramses'in dev aslanı sakin bir tavırla savaş sahnesini seyrediyordu. Piyade erleri kale duvarlarına dayanan merdivenlerden çıkmaya başladı. Mısırlıların kendilerini öldüreceklerini anlayan Kenanlılar son enerjileriyle çarpıştılar. Surların üzerinden taş atıp merdivenlerden birini devirmeye başladılar. Birçok Mısırlı askerin ayakları, kolları kırıldı. Ama Firavun'un okçuları isyancıları saf dışı bırakmada hiç gecikmediler. Yüzlerce piyade merdivenleri hızla tırmanarak kale duvarının üstüne çıktılar. Onlarla birlikte gelen okçular da orta avluda toplanan düşmanın üzerine oklarını yağdırdılar. Bu arada Siteo ile hasta bakıcılar yaralıları Mısır ordugahına sedyelerle taşıyarak tedaviye başlamışlardı. Lotus yaraları kapatmak için yapışkan sargıları çaprazlama koyuyor, bazen de dikiş atma tekniğine başvuruyordu. Ağır kanamaları üzerine taze et tatbik ederek durduruyordu. Birkaç saat sonra bal, kanı durdurucu otlar ve küflenmiş ekmekle, dipnot, bu üçünün karışımı antibiyotik etkiye sahiptir, pansuman yapacaktı. Siteo ise tedavi için gerekli malzemeyi herkesin kullanım için ortaya koydu. Kaynatılarak elde edilmiş ilaçlar, uyuşturucu ürünlerden yapılmış ağrı kesiciler, pastiller, merhemler ve şuruplar.